Ayrım 2.
Ya da kendisi uydurmuştur. Belki de başkalarından duymuştur. Jenny burada insanları intihara sürükleyen şeyin içinde yaşadıkları konut olduğunu ileri sürüyordu. Bu konutlar bir sürü modülden oluşan uzun mu uzun, gri, soğuk bir yapıydı ve betonarmeydi. Her modül tıpkı diğerlerinin aynıydı ve Jenny'ye bakılırsa eğitim yılının başında gelen bütün yeni öğrenciler kayboluyor ve yanlış odalara giriyorlardı. Tüm bunları bu sabah bana muamele çektikten sonra anlattı. Kahvaltı edecek bir yer arıyorduk. İki papelet tütsülenmiş domuz eti ve yumurta yiyebileceğimiz bir yer bulmaya çalışıyordum. Nereye gittiğimizi bilmeden kasabanın yolunu tutmuştuk. Ekim ayının sonlarıydı. Jenny tüm derslerini asıp günü benimle geçirmeyi tasarlıyordu. Hava buz kesiyor ve güneş bir işe yaramadan gökyüzünde parlıyordu. Bu yüzden pestilim çıkıncaya kadar koşmak istiyordum. Sonra tütsülenmiş domuz eti ve yumurtamı yiyebilir, yığınla çay içebilir, sonra bütün günümü Jenny ile birlikte geçirebilirdim. Odasında belki biraz muamele bile çekebilirdi bana. O an, o sabah, o güneşin altında Jenny'ye istediğim kadar, istediğim yerde canımın çektiğince muamele çektirebilmişim ve bu hazine hiç bitmeyecekmiş gibi geldi bana. Oysa Jenny bir daha asla muamele çekmedi bana. İşin aslı onu bir daha görmedim. Ama kampüsten kasabaya doğru yürüdüğümüz o sabah Jenny'nin sözünü ettiği tüm intiharların kendi kafasında olup biten küçük intiharlar olduğunu anladım. Bu intiharların gerçek dünyada karşılıkları olup olmamasının bir önemi yok. Sosyolojik bir araştırma yapabilirdim. Bu olayda sosyolojik araştırma için gerekli bütün ögeler vardı. Aslında intihar üzerine kapsamlı bir inceleme zaten 100 yıl önce Emil Durkheim tarafından yapılmıştı. Yani araştırma yapmama bile gerek yoktu. Gidip Emil'in kitabını alabilirdim. Ama bu hiç işime yaramazdı ki. İntihar üzerine söylediği her şey Jenny'nin kendi intiharını uygulama şekliydi. Hep onun intiharı, onun ve benim. Tüm bu intiharları düşünmeden edemiyordum. Jenny'nin kendilerini öldürdüklerini söylediği tüm bu insanlar, gençler, öğrenciler kafamda küçük intiharlara dönüşüyordu. Bana ani ölümü çağrıştıran o berrak, yapışkan, ıslak şeyin tadını duyumsayabiliyordum. Nasılsa bütün bu intiharların zamansız olduğunu düşünüyordum. Oysa Jenny hap şişelerinden söz ediyordu. Uyuyup kalan ve asla uyanamayan genç kızlardan ve bir ara bana muamele çekmesiyle kahvaltı etmem arasında yalnızca zayıf ışığıyla ısıtamayan bir güneşin altında Jenny'nin intiharın o kadar da kötü bir şey olmayabileceğini düşündüğünü söylemişti. Hiç de kötü bir şey olmayabileceğini. Oswald'ın Sırrı, Derek Pell. Öğretmen yeni okuma kitaplarını sınıfa dağıtana kadar Lee Harvey Oswald okulda çok başarılıydı. Lee Harvey Oswald içten içe hayal kırıklığına uğradı. Yeni sözcükleri telaffuz edemiyordu. Öğretmen her zaman onu düzeltmek zorunda kalıyordu. Lee Harvey Oswald etüt saatlerinden nefret etmeye başladı. Bunu düşünmek bile midesini alt üst etmeye yetiyordu. Lee Harvey Oswald okula gitmek istemiyordu. Sabahları ya mide ağrısı ya da baş ağrısıyla uyanıyor ve annesinden evde kalmasına izin vermesini istiyordu. Aniden su çiçeği olmak istiyordu. Bazen çok sinirlendiğinde aptal, gerizekalı biri olduğunu söylüyordu kendine ama aslında aptal falan değildi. Okumayı iyi öğrenememişti, hepsi o kadar. Bu yüzden denemeye devam etmeye karar verdi ve bir süre sonra okumak onun için biraz daha kolaylaştı. Lee Harvey Oswald okuma probleminin diğerleri kadar hızlı okuyamamasından kaynaklandığını anladı. Her suikastçinin öğrenmeye hazır olduğu bir zaman vardır. Bazı ünlü yetişkinler küçükken okumada ve aritmetiği anlamada zorluk çekmişlerdir ama yine de çabalamaya devam etmişlerdir. Adı Jacques Ruby olan bu çocuklardan biri de 3 yaşına kadar konuşmamıştı ve okuldayken öğrenme güçlüğü çekiyordu ama büyüyünce ünlü bir katil oldu. John Kennedy de okumakta çok güçlük çekmiş bir çocuktu. Bazen gözleri beynine oyun oynuyor, o da bir türlü hangi sözcükleri gördüğünü anlayamıyordu. Başlarsa zor olsa da çabalamaya devam etti. Daha sonra büyüyünce Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı oldu. Günün birinde Lee Harvey Oswald ile karşılaştı. Hayat küçük tesadüflerle doludur. Aşk şiirleri. Lon Otto. Sevdiği kadına sevgililer günü için bir aşk şiiri yazdı. Çok güzel, tutkulu, gerçek bir duyguyu ortaya koyuyor. Daha önce hiç yaşamadığı, ortaya koyamadığı bir duyguyu daha iyi bir insanda bulunabilecek bir inceliğe benzeyen bir inceliği. Bunun yanında imgeler sağlam, elmas keskinliğinde, karmaşık ancak rahatsız edici değil. Durmadan şiiri yüksek sesle okuyor, kendi kendine inanamıyor. O kadar iyi ki yazdığı en iyi şiir. Bu gece şiiri ona postalayacak. Kadın zamanlaması akıllıca yapılan ve tam sevgililer gününde ulaşan mektubu hemen açacak, neye uğradığını şaşıracak. Şiirin güzelliği ve coşkusu onu sürükleyip götürecek. Şiiri ondan gelen diğer mektupların yanına koyacak. Mektupları için olduğu kadar şiiri için de sevecek onu. Şiiri kimseye göstermeyecek. Çünkü özel biri o. Adamın onda sevdiği özelliklerden biri bu. Adam özenli el yazısıyla yazdığı şiiri postaladıktan sonra kendi dosyasına koymak üzere bir kopya çıkarıyor daktiloda. Henüz hiçbir şiirinin yayımlanmadığı saygın edebiyat dergilerinden birine göndermeye karar veriyor şiiri. Onu kime ithaf edeceği konusunda ikircikleniyor. Çünkü her şey bir yana bu karısını çok rahatsız edebilir. Sonunda ithaf işinden vazgeçiyor. Derken bir kopyada karısına vermenin uygun olacağı kararına varıyor. Sonunda şiirinin bir kopyasını onun yapıtlarını gerçekten anlayan, İngiltere'de yaşayan bir kadın şaire de gönderiyor. Onun adının ilk harflerinden oluşan bir ithaf ekleyerek yazıyor şiiri. Şiir birkaç gün geç ulaşacak. Kadın onu sevgililer gününden birkaç gün önce kendisini düşünürken düşleyecek. Korkularınız yersiz değil. Rick de Marinis. Bu uçakta bir bomba var. Elimde kanıt falan yok. Ama yine de biliyorum. Korkudan soluk alamıyorum. Kalbimin çarpışını duyabilirsiniz. Bundan eminim. Kulağımda bir yumurta saati gibi atışını duyuyorum. Kimseyi telaşlandırmamak için yavaşça koltuğumdan kalkıyorum. Tuvalette yüzüme soğuk su çalıyorum. Bomba kargo bölümünde. Klinik City'ye yaklaşıyoruz. Uçak iniyor. Kurulu da olsa bomba patlamıyor. Klinik City Hastanesi'nde bir kalp hastasıyla aynı odada kalıyorum. Senin neyin var diye soruyor. Beyin tümörü diye yanıtlıyorum. İlgi duyarak canlanıyor. Senin makine nasıl diyor. İri kıyım ve sakin biri olan karısı onu günde iki kez görmeye geliyor. Fısıldaşıyorlar. Gidici misiniz diye soruyor kadın bana utangaç bir şekilde. Sanki bana Des Moines'te havaların nasıl olduğunu soruyormuşçasına. Bildiğim kadarıyla hayır diyorum. Adam karısını dürterek beyin tümörü diye fısıldıyor. Birbirlerine sevgi dolu bakışlar fırlatıyorlar. Akıllarından ne geçtiğini biliyorum. Kalbimi istiyorlar. Makrodenoma diyorum. İyi huylu. Birbirlerine göz kırpıyorlar. Kadın bir çörekle beni teselli ediyor. Ameliyattan sonra uçakla evime dönüyorum. Yorgun ama tehditlere karşı hala uyanığım. İlginize teşekkür ederim. Adrenalinli yüksek bakışınıza saygı duyuyorum. Korkularınız yersiz değilmiş. Özür dilerim. Burada oturma odamda oturup size ne anlatacağıma karar vereceğim. Evet, hiç umut yok. Ama unutmayın, bazı sıkılar kurudur. Bazı tümörler iyi huyludur. Bazı kalp hastaları kendi kendilerine iyileşirler. Hayatınızı değiştirmek için hala vaktiniz var. Zivaf Gecesi. Tom Hawkins. 1953'ten beri bu otobüs terminalindeki gazete bayinde aradığım kızın çıkıp gelmesini bekleyerek çalışıyorum. İşe başladığımda duvardaki boya yeniydi ve açık yeşil bir renkteydi. Kore Savaşı'ndan dönen birliklerdeki askerler durup sigara alırlardı. Zamanla ordunun, sahil güvenliğin, donanmanın, deniz kuvvetlerinin rütbe işaretlerini öğrendim. Bir keresinde kahverengi ceketli iri kıyım bir beyaz tarafından soyuldum. Herif ağzında kalan iki dişini gösterdi bana ve bantla sarılmış küçük bir otomatiğin namlusunu kalbime doğrulttu. Tüm mangırları verdim ama asla korkmadım. Sanırsam benden farklı değildi. ve ben tezgahın gerisinde ölürken o cebinde birkaç dolarla uzaklaşıp gidebilirdi. Hepimiz aynı şeydik. Neyse, parayı ona verirken daha zengin hissettim kendimi. 323 dolar ve aynasızları çağırmadan gitmesine izin verdim. Onu yakaladıklarını asla duymadım. Sonra bir başka eyalette, Utah'ta sanırım, yakalandığını duydum. Sonra onu Kansas'ta bir havaalanındaki park yerinde ölü olarak bulduklarını duydum. Bilmiyorum, hala oralarda elini kolunu sallayarak dolaşıyor olabilir. Geri gelip bu gece beni soyabilir ya da vurup öldürebilir ya da her ikisi. Otobüs terminalinde her şey olabilir. 1960'larda hippi dediğimiz perişan kılıklı gençler vardı. Bankların üzerinde uyku tulumlarının içinde yanlarında sırt çantaları ve dürülmüş çadırlarıyla uyurlardı. İşte o sıralar uzun saçlı oğlanlardan bıkmış, beklediğim kızın yollarda sürtmekten yorulmuş çıkıp geleceğini, benimle eve yürüyeceğini, elimi tutacağını, benimle kıvrılıp yatağa gireceğini, gıcırdayan yayların üzerinde benimle yatacağını düşünmeye başladım. Gözümü dört açtım. Bir gün genç bir kadın gördüm. Görünüşünden uzun zamandır yorgun olduğu ve bir dosta ihtiyaç duyduğu anlaşılıyordu. Ona bir sandviç, kahve, bir bardak fındık ezmesi aldım. Ayrıca birkaç aspirin, bir süt, bir tırnak makası ve bir de gömlek. Ona gelip dinlenebileceği ve istediği kadar kalabileceği bir yerim olduğunu söyledim. Evet, çok hoş bir yer değildi evim. Yalnızca tek odaydı. Ama benim olan ne varsa onundu. Evin temiz olduğunu biliyordum. Kızı dolaşırken görmemden bir gün önce temizlemiştim evi. Saçlarımı okşadı ve sevgi dolu bir kalbim olduğunu söyledi. 12 saat kadar uyumak zorunda olduğunu, sonra da gideceğini söyledi. Eve götürdüm. Yatağa yığılıp ağlamaya başladı. Bana çok çok nazik olduğumu söyledi. Sonra bir ölü gibi uyudu. Yere onun yanında uzandım. Ona orada kalacağımı söylemiştim. Gece yarısı ateş içinde uyandım. O da dönüyordu. Düşünecek halde değildim. Hava boğucuydu. Doğrulup yatağın içine uzandım. Kız hala giyinikti. Deniz gibi soluk alıyordu. Tenine dokundum. Giysilerinin altındaki tenine. Utanmadı hiç. Sadece iç çekip döndü. Sabah yatakta uyandığımda gitmişti. Burada 1953'ten beri çalışıyorum. Aradığım kızın çıkıp gelmesini bekleyerek. Sanırım gelmişti de. Bazı iyi evlilikler fazla uzun sürmez. İki yolcu. Kunikida Dopo. Bir zamanlar bir yolcu dağların derinliklerinde kalın bir kar tabakasıyla kaplı az kullanılan bir patikada tek başına yürüyordu. Kar giderek daha derinleşiyor, yol giderek daha tehlikeli olmaya başlıyordu. Sonunda yolcu soğuğa dayanamayacak hale geldi ve yere yığıldı. Şansı varmış ki aynı yoldan ikinci bir yolcu geçti ve diğerinin durumunu görünce çok üzüldü. Onu kaldırdı ve kendine getirecek bir şeyler verdi. Daha sonra ilk yolcu yeni gelenin elini ellerin arasına aldı ve ona olan borcunu yaşadığı sürece unutmayacağına dair yemin etti. Diğeri hafifçe gülümsedi ve bir şey söylemedi. İlk yolcu daha sonra eve ulaştığında bu olanları herkese anlatacağını söyledi. Bu insancıl davranışı her tarafta anlatacak, geleceğe kalması için yazıya ve dizilere dökecekti. Diğeri bir kez daha gülümsedi ve bir şey söylemedi. Birlikte yollarına hızla devam ettiler ama patika gittikçe daha tehlikeli bir hale geldi. Kar derinleşti ve yolculardan biri tökezledi. Bir çığlık atarak yanındakinin elini kavradı ve ikisi birlikte dipsiz bir uçuruma yuvarlanıp kayboldular. 10.000 yıl da geçse hiç kimsenin onların yazgısından haberi olmayacak. Hele ikinci yolcunun büyük iyiliğinden. Bu sözcükler... Holmes Vlog. Bazen bu sözcükleri kim okur diye merak ederim. Sözcüklerin nereden geldiğini biliyorum. Tam gözlerimin arkasından, kulaklarımın ortasından, içimden bir yerden çıkıyorlar. Sözcük yapmak isteyip de onları biçimlendirmek için ağzımı kullanmak istemediğimde, sözcükleri benim dışımda hiç kimse duymadan söyleyebildiğim yer işte bu nokta. İşte sözcükler buradan gelirler. Nereye gittiklerini şu anda yalnızca tahmin edebilirim. Birilerinin içinden çıkan ve kağıt üzerine yazıldıktan sonra beyaz temiz kağıtlara daktilo edilen ve bir zarfın içinde postalanan bu türden sözcükleri basmaktan hoşlanan bir dergiye gönderirim onları. Böyle sözcükleri basmaktan hoşlanan dergiler vardır. Sonra bu tür sözcükleri okumaktan hoşlandıkları için onları satın alan insanlar vardır. 1980'li yılların sonlarına doğru bir Aralık gecesi evimde bu sözcükleri bir bloknota yazıyorum. Yarın iş yerine gidince yemek arasında bu sözcükleri daktiloya çekip bir dergiye yollayacağım. Derginin editörü onları okuyacak, sonra dizgicisi, derken matbaacısı ve sonunda birkaç ay sonra dergi çıkınca dergiyi satın alanlar okuyacak. Belki de dergiyi satın alıp bu sözcükleri okuyanlardan birisiniz siz de. Eğer öyleyse merhaba. Ama iş burada bitmiyor, dahası var. Dergi son nüshası satıldıktan sonra da var olmaya devam edecek. Bütün dünyada raflara, kutulara konacak ya da bir çekmecenin dibine tıkıştırılacak. Yıllar sonra dergiyi satın alanlar dergiyi unutunca birileri ona rastlayıp sayfalarını karıştıracak ve bu sayfada durup bu sözcükleri okuyacak. Durun, daha bitmedi. Belki bu sözcükleri yazdığım başka sözcüklerle bir araya getireceğim. Bu büyük sözcük topluluğuna kitap adını vereceğim. Bu tür sözcüklerle dolu kitapları basan yayıncılar ve böyle kitapları satın alıp okuyan insanlar vardır. Belki de o sizsiniz. O gelecekteki varsayımsal kitabı alan sizsiniz. Eğer öyleyse merhaba. Bir süre sonra kitap piyasadan kaybolur. Yıllar sonra o kitabın bir nüshası bir sahafın rafında ortaya çıkabilir. Bir müşteri bakımındadır. Zaman öldürmeye yarayacak bir şeyler bulma umuduyla kitap raflarına bakmaktadır. Bir kitaba takılır gözü, şöyle bir bakar, bu sözcüklere gelince durup onları okur. Ya da bir sonraki yüzyılın ortalarına uzak bir şehirdeki bir dükkanda bir müşteri bir koridorda elinde bu kitapla durmaktadır ve sessizce bu sözcükleri okumaktadır kendi kendine. Sözcükleri kafasının içinden, gözlerinin arkasından ve kulaklarının ortasından çıkan alçak bir sesle telaffuz etmektedir. Durup kendi kendine sorar. Acaba bu sözcükleri yazan adam kim? Nasıl biriydi? Bu sözcükleri yazmaktaki amacı neydi? Eğer bu kişi sizseniz, ölü bir adam size merhaba demektedir. Bir sonraki yüzyıl nasıl bir şey? İşte her birimiz birbirimize yabancı olsak da bu sözcüklerin sırrını paylaşırız ve bu sözcükler onları okuyan herkesin içinde yeniden bedene bürünerek yaşamaya devam ederler. Pazar okulunda ders. Terence Heath. Tanrı birdir, benzersizdir, bölünemez, bilinmezdir, görkemlidir. Tanrı'yı hiç kimse görmemiştir. Tanrı ışıktır. Tanrı bildiğiniz her şeyden farklıdır. O görmüş olduğunuz her şeyden. Tamamen farklıdır. Hiç görmediğiniz şeyler vardır. Daha önce hiç görmediğiniz ve bir daha asla görmeyeceğiniz bir şey gösterebilirim size. İnanın bana. Cebinden bir fıstık çıkarıp kırdı. Oradaki kız ve oğlanlara iki fıstık tanesini gösterdi. Biri açık kahverengiydi. İkincisinin üstündeki ince kabuk soyulmuştu ve içinin beyaz sarı rengi görünüyordu. İki fıstık içi dışından daha düzgün olan yarım kabuğun içinde duruyordu. Daha önce bunları görmemiştiniz. Yarım kabuğu ters çevirdi, iki fıstık avucuna yuvarlandı. Açık avucunu ağzına götürdü, fıstıklar ağzına yuvarlandı. O da çiğnedi. Ağzındaki fıstık lapasını yuttu ve onları bir daha asla göremeyeceksiniz. Dövme. Peter Werner. Hiçbirini de kaybetmemeye öyle kararlıydı ki ta baştan şehirdeki o ilk geceden sonraki ilk öğle sonrasından başlayarak tam olarak ne yapması gerektiğini biliyordu artık. Otobüsle şehir merkezine gidip bir dövme yaptıracaktı kendine. Adamın adını anımsayıp anımsamadığı önemli değildi. Sırt kaslarına Rick, Matt ya da Jeff yazdırıp da ne yapacaktı? Bedeninde saklamak istediği onların adları değildi ki. Adların bir anlamı yoktu. Kalıcı değillerdi. Kolaylıkla unutulabilirler ya da gereğinden fazla önemli bir şey haline gelebilirlerdi. Adınız, yanınızda gezdireceğinizi umarak babanızın size verdiği ağır bir valizden başka nedir ki? Ama bir beden ve onun gereksinimleri uydurabileceğiniz bir şey değildi. Onu nereye giderseniz gidin, yanınızda taşırsınız. Sizin olmadığından emin olmadığınızda bile... Ama o bedeninin kendi bedeni olmasını istemiyordu. Belki de ilk seviştiği adamın süslü deri kemerinin gümüş tokasında çocukluğunda biriktirdiği eski beşliklerin üstündeki gibi bir kızıl derili başı olması yalnızca rastlantıydı. Dövmeci dükkanına giderken dövmecinin yavaşça özenerek ve canını acıtarak sağ kolunun üstüne çizmesi için cebine tokadaki kadar kusursuz bir beşlik koymayı unutmadı. Ama iğne darbeleri ona tatlı bir acı gibi geliyordu. Çünkü dövmeler onun sevdiklerine bağlı olma yoluydu. Bir süre sonra dövmeciler nazlanmaya başladılar. Çünkü minicik bir yere çok karışık bir desen çizmelerini istiyordu. Ama üstelediğinde hele bir de çizmelerini istediği şeyin bir taslağını yanında getirmişse çoğu razı oluyordu. Ona göre bedenin bir parçası ya da askılı kilot, çorap ya da kilot gibi ait olduğu yerden ayrılmış ya da rastgele seçilmiş gibi görünse de bütünün yerine geçen her şey bedenin bir bölümünü gizlediği sürece dövme yapmak için kullanılabilirdi. Ama bunlardan hiçbirinin rastlantısal olmadığını biliyordu. Çünkü söz konusu sembolik parçaları kullanarak, aynaya bakarak ya da bakmadan kafasında bir erkeğin tamamını kurmakta asla güçlük çekmemişti. Yaşayan bedeni, yaşamının tarihi haline geliyordu. Hastaneye ilk gidişinde tanının iç karartıcı olacağını daha ilk bakışta anlayan hemşire, muayene odasında onun sol kolunu bir resim yazı ya da resimli bir bilmece gibi okumayı deneyerek havayı hafifletmeye çalışmış, ancak böyle yaparak dövmelerin çözülmek için yapılmış bir çapraz bulmaca ya da bir bilmece gibi görünmelerine yol açmıştı. Bu çok canını sıktı çünkü onların başkalarınca böyle çözülmelerini asla istememişti. Belirsiz değillerdi, bir gizem de taşımıyorlardı. Yalnızca yazmasını bildiği tek günce türüydü onlar. Gene de işler iyice kötüye gidiyordu. Hastaneye ilk gelişinden henüz birkaç ay sonra dövmelerin büzülmesi, sarkması ve belirsizleşip solmasıyla bedeni çoktan bir hiçe dönmüştü. İçinde bir yerlerde yaralar ortaya çıktığı ve derisindeki görüntüleri birbiri ardına yok ettiği için ruhunun da öldüğünü hissediyordu. Yaşamını bedenine adamıştı. Şimdi ise aynı beden yaşamının hiçbir değeri yokmuşçasına onun önemsediği her şeyi silip yok ediyordu. Arkadaşları koğuşta onu görmeye geldiklerinde artık konuşamadığı için böylesine sessizleştiğini düşünüyorlardı. Doktorlar onlara durumun böyle olmadığını söyledikten sonra asla söyleyecek bir şeyi olmadığını unutarak onu konuşturmaya çalıştılar. Şimdi bedeni de sessizdi. Çok önceleri geldiği yaşamda insanlar onu ölüm konusunda uyarmaktan hoşlanırlardı. Ama ölümün ondan alacağı şeyi gerçekten bilebilirler miydi? Bu yaşamdan biri kulağına ışık hakkında bir şeyler fısıldadığında artık görmeye değer bir şey göstermeyen ışığın nasıl umurunda olabileceğini merak ediyordu. Onu kızdıran şey ölüm değildi gene de. Sözcükler işe yarasa onlara söyleyeceği şey bu olurdu. Onu anlatılmaz derecede öfkelendiren bedeninin onunla birlikte yok ettiği diğer insanlardı. Onları da kaybetmeye dayanamıyordu. Ziyaretçileri onu sonunda yalnız bıraktığında gözlerini açtı. Belki gece vaktiydi ama emin değildi. Bedenine bakınca yaşamının fotoğrafının negatifine baktığını düşündü. Çünkü bir an için her şey tersine dönmüş, dövmeler derisinin solgunluğu içinde kaybolmuş ve daha önceleri dövme yapılmamış yerleri dövme yapılmışçasına kararmış gibi geldi ona.